Ayrım 7.
Belli değil mi? Baksana na na diye ses çıkarıyor ikisi de. Arif olan anlar. Bu halk yüzyıllardan beri sesini çıkaramaz. Ağzını açacak oldu mu başına yumruk iner. O da ne yapsın? Bula bula işte bu davulla zurnayı bulmuş ki kendi yerine davulla zurna konuşsun. Kendi diyemediklerini davulla zurna desin. Ne zaman bir kente, kasabaya, köye büyüklerden biri gelse hemen davulu zurnayı kapar karşılamaya koşar. Neden? Keyfinden mi? Senin gibi daltırıklar keyfinden sanır. Ulan adamlar kendi diyemediklerini davulla zurnaya söyletiyorlar. Yüzümüze karşı davulu zurnayı na na diye bar bar bağırtıyorlar. Davulun zurnanın milli çalgı oluşu boşuna mı? Kendilerine sorsam bunun böyle olduğunu onlar da bilmezler. Ama gerçek böyle. Yıllardan beri gelenek olmuş gayri. Şimdi bunlar davulu zurnayı yüzümüze karşı na na diye bağırtır. Sonra bütün dertlerini dökmüş gibi boşalır rahatlarlar. Ne demek na? Şimdi anladın mı? Yüzyıllardan beri söyleyemeyip de içinde birikenleri davulun tokmağı zurnanın ağzıyla dile getiriyorlar. Dünyada hiçbir şey boşuna değildir. Bu dünyada her ne varsan için neden olduğunu düşünüp bulacaksın. Aman cuma namazı. Dur, cuma namazına ben de geleceğim. Hem de seninle cuma namazını kılacağım ki sana olan saygımı görüp oyları bana versinler. Sonra da beni buradan uğurlarken çalacakları davulla zurnaların na nalarını hak edeyim. Çıktık oradan. Gerçekten de davulla zurna na na deyip duruyordu arkamızda. Aradan yıllar geçti. Ben o adamın sözlerini hiç unutmadım. Şimdi ne zaman bir davul zurna sesi duysam o ses bana başka türlü gelir. Halk yüzyılların baskısından intikamını alıyormuşçasına sanki kendisi na na diye bağırıyormuş gibidir. Cuma namazından sonra hemen döndüm. Duyduğuma göre bu dediğim milletvekili de halka toprak tarla dağıtacağını vaat etmiş. Ne kadar toprak dağıtacakmış diye sordum. Ev başına 20 dönüm dediler. Düşündüm ki bu adam köylüye böyle demişse bütün oyları alır. Milletvekili seçilir. Bizim Boru Burhan'da hava alır. Onun hava alması umurumda değil. Lakin sözümü geçiremedim diye böyle şey olmaz başka birini bulalım deyip beni buradan sepetlerler. Onun için daha da baskın çıkmak gerekliydi. Ben gittiğim yerlerde duyurdum ki bu Burhan Bey milletvekili seçilirse öbürü dam başına 20 dönüm mü dağıtacak? Burhan Bey dam başına değil adam başına 30 dönüm tarla dağıtacak. Hem de nasıl adam başına, erkeğine, karısına, çocuğuna, yaşlısına, yeni doğan bebeklere de. Ben böyle söyleyip geziyorum ya, o sıra nedense halkın bana eskisi kadar saygısı olmadığını da fark ettim. Oysa ben kendi kuyumu kazarmışım da haberim yokmuş. Yakın zamanlara kadar sahte şeyhliğim hakkında haber çıkan gazeteleri saklıyordum. Aslında şimdiye kadar benim için gazetelerde çıkan bütün haberleri kesip sakladım ya, ama bir düzenli hayatım olmadı ki hiçbiri kalmadı elimde. Gazetelerin çoğu bir sahte şeyh alem yaparken yakalandı diye yazıyordu. Peygamber sülalesinden olduğunu ileri sürerek saf kadınları kandıran sahte bir şeyh olmuştum. Ve gazetelerin yazdığına göre Cumhuriyet inkılaplarına karşı halkı kışkırtan bir yobazdım. Ben nasıl o tuzağa düşmüştüm yahu? Yakın köyden hizmetime gelen kadınlar içinde Fadik derler biri vardı. Ben bu yaşa gelesiye çok oynak karı görmüşümdür hamdolsun ama böylesini görmedim ve görülmüş bir afet değildi. Ben bir keramet sahibi Şeyh Uryani olup da hangi kadın benim isteğime boyun eğmeye gönüllü olmaz? Sevabı var ki bütün günahlarını karşılar. Böyle olunca hizmetime girmek için yarışan kadınlar sevaba girmek için de kollarıma atılıyorlardı. Benim için bu şeyhlik ilk başta ekmek derdi olduğundan kadın madın gözüm görmüyordu. İyi ama beyim, yersin içersin yan gelip yatarsın, besiye çekilmiş boğaya dönmüşüm. Evet, ilkin kadınlar ne kadar cilvelense oralı olmuyordum. Gözünden hiçbir şey kaçmayan bey de bunu anlamış olmalı ki bir gece onun evinde rakı içiyorduk. Durup dururken bir aç dilencinin kendisini yedirip içirip giydirip koruyan adamın karısına nasıl göz diktiğini anlatan açık saçık bir hikaye söyledi. Anlattığı hikayenin benim üstüme olduğu açıktı. Beyin ne demeye getirdiğini anlamıştım ama o bununla yetinmeyip ''Ulan şeyh gibi kara sakalına sıvadığımın sefili, şimdi iyicene senin bitlin kanlandı, sen artık tek duramazsın. Duyduğumuza göre karı takımıyla arayı düzmüşsün. Suç senin değil, bize bir şeyh gerekli olduğundan sana acımak zorunda kalıp aşık veren biz de.'' demişti. Ben de ''Tövbe, abdestsiz yere basmış ve de harama uçkur çözmüş değiliz.'' diyerek sakal sıvazlamıştım. Hele kaldır kadehi şerefe koca Şeyh Uryani. Sen eşikten içeri adımı attıracak bir ırzı ehli değilsin ya. Ne eyleyelim ki dar bir zamanımıza yetiştin. Evet, hatunlarla iyiydi aram. Gel gelelim o Fadik. Vay Fadik vay. Sırmalı işli bindallısı içinde kıvrım kıvrım kıvranır, döküm döküm dökülür. Karı beni çıldırtacak canım. Oysa bunlar hep bana tuzakmış ve beni tuzağa düşürmek için zamanını beklermiş. Ben bizim Boru Burhan seçimi kazansın diye köylüye, ona oy verirseniz ebesine bebesine, baş başına şu kadar dönüm tarla verecek deyince öyle bir halt etmişim ki. Hey Fadik, Bindallı'nın sırma kuşağını sıkmış da göğsü bir fırlamış ki bana öyle gelirdi ki Bindallı'nın üstünden göğsüne bir fiske vursam Çin favuruna değmişim gibi bir zaman çın çın çınlayacak ve göğsü titreşerek ses verecek. Kadın teninde böyle yanık, yağız esmer tatlısı görülmemiş. Bu Fadik beni deli edecek. Ne zaman üzerine varası olsam kıbleye dönmesiyle Allahu Ekber der namaza durur. Ulan etme bitirdim beni, namaz kılamayacağı dar yerde kıstırası olsam orucum şeyhim der. Kız oruç ayı değil, 3 ayları tutmaktayım. Kız 3 aylar değil şimdi, 3 ayları karşılamaktayım. Ben karının halis Müslümanına çattım. Bir punduna getirip de elimi şöyle bir kabasına çarpsam, yahu yere düşmüş lastik top gibi elim birkaç kez sıçrar. Yangısına dayanamam, Fadik'i savarım başımdan, köyüne gönderirim ama duramam, yalandan hastayım diye döşeklere serilirim. Fadik gelsin baksın bana, gelir Fadik. Burhan Bey adına propaganda için köylerde dolaşmaktan yorulduğum günlerdeydi. Fadik'i kıstırdım. Olamaz dedi. Sen Müslüman değil misin? Ne olmuş? Müslümanım hamdolsun. Kız bu ne biçim Müslümanlık? Böyle taş yürekli Müslümanlık olur mu? Şeyh Uryani'yi yakıp kül etmekle cehennem ateşine odun olmaktasın. Müslümanlıkta el avradına el değdirmek var mı ki? Ne demek? Peygamber Efendimiz 4'e kadar buyurmamış mı? Demek sen şimdi Peygamber Efendimizin buyruğuna karşı gelip kıyım kıyım kıyılacak kafir olmaktasın. Ben seni. Peygamber Efendimiz başka, sen başka. Ne demek? Ben peygamber sülalesinden gelmiyor muyum? Evet, ben bu yalanı söyledim. Peygamber sülalesinden geliyorum dedim. Bakın burası doğru ama başıma çorap öreceklerini nereden bilirim? Fadik peygamber sülalesinden olduğumu anlayınca çözüldü. Ertesi sabah erkenden yola çıkıp yine köylere gitmem gerekiyor. Gel gelelim Fadik yataktan kalkmaz. Kalkmadığı gibi elime ayağıma sarılıp beni de bırakmaz. Arada bir döşekten fırlayıp perdeyi aralıyor, pencereden dışarı bakıyor. Bakmasıyla dönüp yatağa dalıyor. Kız yeter, el verdi, bırak beni. Ne desem Fadik'e söz geçiremiyorum. Kız dur, sabah namazını kaçırdık, nafilesi var. Başladık bir döşek oyununa, oyun dersem iyice boğuşma. Kadın deyip geçme beyim, bu Fadik gibi zorlusuyla baş edilemez. Ben bir kahveliye gelmişim de haberim yok. Kız bırak, oynaşma, yeter, el verdi kız, gıdıklama dur. Sarılma ulan, bittim derken beyim dışarıda nal sesleri, tüfek sesleri, naralar. Fadik güle güle, basıldık dedi. Basıldık mı? Ulan biz koca Şeyh Uryani olup da ne demek olsun? Ya Bismillah diye yekinip dikildim. Ver oradan cübbemi. Fadik gülmekten katılarak boyuna basıldık diyor. Handi ise sevincinden göbek atacak kahve. Ben hala oynanan oyunu sezememiştim. Ya Allah ya Bismillah. Edepsizliği iyice ele alan Fadik, keramet sahibi değil misin? Göster kerametini diyor. Ulan sırası mı? Keramet göstermeyi bırak. Edep yerimiz görünecek. Ver şu cübbeyi. Kapının kanadı duvara çarpmasıyla içeri doldular. Jandarmalar, muhtar, köylüler, karısı, erkeği, çocuğu içeri doldu. Ben işi yine şehliğe vurup celallenmek istedimse de beni dompaça yakalayıp salla sırt ederek avluya attılar. Vuran vurana. Durun ulan imansızlar, ne oldu ki? Dipçikler, palaskalar, kayışlar, sopalar, urganlar başıma belime iniyor. Ulan ırz düşmanı, ulan senin şeyh gibi. Sövmenin bini bir para, hiçbir şeye canım yanmıyor da benim kendi adamlarım beni en çok dövüyor. Kapımda beslediğim adamlar, hele de. Kapımda beslediğim de demez miyim? Evet, ben o sıra şeyhliği iyice benimsemişim. Kolay değil, aylarca şeyhlik ettiğimden iyicene alışmışım da kapımdaki adamları ben besliyorum sanmaya başlamışım. Ya bizim eşkıya başımız Meko'ya ne dersiniz? Vuruyor ki Allah yarattı demeden. Dur oğlum Meko dur, şeyhe kalkan el taş kesilir. Şeyh he mi? Şeyh. Ulan ben senin gibi şeyhin. Kimin tarlasını toprağını kime dağıtıyorsun rezil? Bu söz üzerine ben ayar gibi oldum. Ya beyin kahyasına ne dersiniz? Ulan babanın malını mı dağıtıyorsun it? Ben yere baygın düştüm. Baygınlığım yalandan. Baktım ki vura vura öldürecekler, baygınlığa vurup aman bittim diye bir çığlık atıp yere serildim. Jandarma erlerinin başındaki assubay durun ulan geberteceksiniz pezevengi diye bağırdı. Ben yattığım yerde içimden aman ne iyi adam, Allah razı olsun diye geçirirken o, Bedri kaymakam leşini istemem, canlı getireceksiniz kasabaya kadar dedi, deyince ben yine bittim. Bu söz üzerine sopalar üstümden kalktı. As subay, birkaç kova soğuk su getirin de boşaltın rezilin üstüne ayılsın dedi. Suları başımdan aşağı boca ettiler kova kova, çamura belendim. Bağlayın da sürüyün rezili. İnsafsızlar pantolon giymeme bile bırakmadılar. Uzun paçalı donla, iç gömleğimle beni ayağa dikip ellerimi bağladılar. İpin ucunu da bir atlı jandarmaya verdiler. Yürülen it oğlu it. Atlı jandarmaların arasında arkamda köylüler. Ayaklarım yalın, üstümden sular sızmakta. Her yanımdan çamurlar akmakta. Dağ tepe yürümekten tabanlarım kanadı. Düştüm kalktım, ittiler kalktılar. Saatlerce yürüyüp kasabaya vardık ki bütün kasaba halkı hükümet alanına toplanmış. Benim bildiğim bu kasaba halkı bu kadar kalabalık olmayacaktı. Demek köylerden de beni görmeye gelmişler. Çünkü bu kasaba halkının hiçbir eğlencesi olmadığından böyle 40 yılda bir cümbüş olunca seyre koşmuşlar. Hükümet konağı önüne gelir gelmez hep birden üstüme saldırdılar. Beni paramparça edecekler. Sonradan bu olayı çok düşündüm. Neden bu adamlar bana saldırıyor, beni öldürmek istiyorlar? Beni tanımazlar, etmezler. Ben kendilerine de bir şey yapmış değilim. Böyleyken nedir benden istedikleri? Kana susamış gibi saldırıyorlar, canıma susamışlar. Bana öyle geliyor ki bütün hayatları boyunca ezilmişliklerinin, yoksulluklarının acısını benden, benim gibilerden çıkarmak, boşalıp rahatlamak istiyorlar. Nereden bunlar aklıma geldi? Hani o milletvekili adayı, davulun nah nah diye zurnanın da na na diye bir şey anlatmak istediğini yorumlamıştı. Ya işte oradan aklıma geldi bunlar. Bu adamlar o kadar çok acı çekmişler ki bu acıyı birilerinden çıkarmaları gerekli. Bu işi hükümete karşı gelerek yapamazlar. Yapsalar daha çok ezilecekler. Onun için hazır hükümetin de suçladığı birini yakalamışken arkalarında hükümetin desteği, o adamı parçalayıp döve döve öldürüp rahatlayacaklar. Dövecekleri, ezecekleri adam kim olursa olsun önemli değil. Yeter ki sonunda hükümet yine karşılarına dikilip kendilerini sorguya çekmesin. Birisini kim vurduya getirip işin içinden suçsuz kurtulacaklar. Hani davulun tokmağı davula iner gibi. Davula mı iniyor yoksa davulcunun tasarladığı birinin başına mı belli değil. Ben kendim de bu duyguyu çok duymuşumdur. Öyle haksızlıklara uğradım ki artık baş kaldırmak istedim. Ama kime? Emniyet müdürlüğünde polislerden dayak yedikten sonra duvarları yumrukladığım, kapıları dişlediğim çok olmuştur hırsımdan. Duvar yerine, kapı yerine bir canlı geçse elime, bana yapılan bütün haksızlıklardan onu sorumlu sayıp boğabilirdim. Ama ben hükümet alanında dayak yerken bunları değil, canımı kurtarmayı düşünüyordum. Evet, jandarmalar olmasaydı beni orada parçalayacaklardı. Linç edilmekten beni jandarmalar kurtardı. Jandarma erleri halka. ''Bırakın ulan, komutan canlı istedi, bırakın.'' diye bağırarak beni sürükleye sürükleye jandarma komutanlığından içeri sokarlarken halk jandarmalara yalvarıyordu. ''Hiç olmazsa bırakın da suratına tükürelim.'' Kadınlı erkekli suratıma tükürüyorlardı. Çünkü ben ırz düşmanıydım. Suratıma tüküren kadınlar belki de kendilerini zorlamış ya da kandırmış olan başka erkeklerin intikamını benden alıyorlardı. Erkekler de öyle. Suratlarına tüküremedikleri, başka erkeklerin yerine suratına tükürülecek birini hazır ellerine geçirmişlerken bu fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. Böylece kendi namuslarını da temizlemiş olacaklardı. Siz aç kurtların birbirlerini nasıl yediklerini bilir misiniz? Bana bunu gençliğimde bir yaşlı mahkum anlatmıştı. Zimmet, rüşvet, suistimal gibi suçlardan mahkum olan memurlardan hiçbirinin şimdiye kadar suçunu kabul ettiğini görmedim. Sorarsanız hepsi de suçsuzdur, haksız yere mahkum olmuşlardır. Yalnız içlerinde biri bana işte bu kurtların nasıl birbirlerini yediklerini anlatan yaşlı memuru gördüm. Suçlu olduğunu kabul eden evet rüşvet aldım diyordu. Ama rüşveti ben yalnız almıyordum ki. Bizim dairedeki bütün memurlar hepsi de mevkilerine göre rüşvet alıyorlardı. Bizim dairedeki rüşvet rezaletlerini duymayan kalmayınca içimizden birini feda ederek dairenin ve öteki memurların namusunu temize çıkarmak gerekiyordu. Arkadaşlar seçe seçe aralarından tutup beni seçtiler. Neden? Çünkü içlerinde en zayıfı, en zavallısı bendim. En az rüşvet alanı bendim. Tıpkı aç kurtların birbirini yemeleri gibi. Çok zorlu kış günlerinde kurt sürüsü bir av bulmak için o yana dolanır, bu yana dolanır. Bir şey bulamazsa kasabalara, köylere dalar. Açlık bu, ahırlara, ağıllara saldırır. Oralarda da yiyecek bir şey bulamazsa o zaman aç kurtlar uzak bir dağda çepeçevre otururlar. Hepsi gözlerini birbirinin gözüne diker. Aç kurt gözleri. Gözlerini hiç kırpmadan bakışırlar. İçlerinden biri yorulup ya da yanılıp gözünü az kırpacak olsa, öbürleri hep birden üstüne saldıracaklar, parçalayacaklar. Onun için can korkusuyla aç kurtların gözleri daha ışıklı yanar. Saatler sürer böylece. Ama en sonunda içlerinden en zayıfı, en yorgunu, en açı hangisi ise ilkin onun başı yavaş yavaş eğilir. Soğuktan ve açlıktan bastıran uykuya dayanamaz gözleri kapanır. Kurt sürüsünün en zavallısının gözünü kırpması demek, kendisini ölüme bırakması demektir. Hemen öbür kurtlar açlıktan, yorgunluktan uyuklamaya başlayan arkadaşlarının üstüne atılır, onu parçalar, yerler. Sonra yine çepeçevre toplanır, birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya başlarlar. Gündüz böyle, gece böyle. Yine içlerinden biri dayanamaz gözlerini kırpıştırır. Hadi bu kez de onun üzerine. Bizim dairedeki arkadaşlar da kendi canlarını kurtarmak için gözlerini dört açıp bana baktılar. Hepsi de gözünü bana dikti. İçlerinde en yorgun, en zavallı bendim. Yıllarca önce o yaşlı mahkum memurun anlattığı aç kurtlar olayını hiç unutmadım. Çünkü güçlü ve aç kurtlar benim de üstüme saldırıyorlardı durmadan. Bizim insanlarımız da böyledir işte. Hükümet alanında beni eli kolu bağlı yakalamışlar. Üstüme saldırıyorlar, vuruyorlar, suratıma tükürüyorlar. Böyle yaparak kurtaracaklarını, kendilerini kurtaracaklarını sanıyorlar. Jandarmalar korumasalardı, beni de orada parçalayacaklardı. Attıkları taşlardan başım yarılmış, kan akıyordu. Jandarmalar sürükleye sürükleye hükümet konağının merdiveninden beni çıkarıyorlardı. Ben taş merdivenlere serilmiştim. Jandarmanın biri elime bağlı ipi çektiği için başımı kaldırıp bakınca basamakta bir çift mahmuzlu çizme gördüm. Evet, Bedri Kaymakam'ın ayakları. Can kurtarana sarılır gibi bağlı ellerimi çizmelere doğru uzatarak "Aman komutanım, canımı kurtar" deyince mahmuzlu çizmelerden biri yerdeki başımı dürtüp indi. Anladım ki bizim sıçan Bedri'den de umar yok. Beni sürükleyerek içeri aldılar. Sonra karanlık bir yere tıkıp üstüme kapıyı kapadılar. Toprak yere serilip yalnız başıma kalınca ben ne yaptım, kime ne ettim de bunlar başıma geldi diye düşünmeye başladım. Kendimden geçmişim. Ne kadar zaman baygın kaldığımı bilmiyorum. İçeri giren bir jandarma ipleri çözdü. Beni zorla ayağa kaldırdı. Ayakta zor duruyordum. Beni üst katta bir odaya götürdü. Bir de baktım karşımda Yarbay Bedri. Jandarma ile dışarı çıktı, ikimiz kaldık. Ulan peygamber sülalesindenim diyerek sahte şeyhlik eder, zavallı köylüyü kandırırsın ha. Ben mi? Yok babam, peygamber sülalesi ha. Tövbe, yalan komutanım, yalan ha. Kısır kadını gebe bırakacağım diye göbeğine dua yazdığında mı yalan? Getirin şikayetçi kadını diye dışarı seslendi. Gele gele Padik geldi. Ne ezberletilmiş öğretilmişse bülbül gibi söyledi. Ben onu peygamber sülalesindenim diye kandırmışım da gel göbeğine dua yazayım demişim de, feryadına koşan köylüler yatak odamda soyunup kadını kovarlarken beni yakalamışlar da, jandarmaya şikayet etmişler de, ben cumhuriyet kanunlarına ve inkılaplarına karşı gelip başımıza halife gerek demişim de, tanıklar geldi, tanıklık etti, sorgular yapıldı, tutanaklar düzenlendi. Odadan herkes çıktı. Sıçan Bedri ile yine yalnız kalmıştık. Artık yaşamaktan bıktığım için ne olursa olsun diyerek bana bak Bedri dedim. Benim bu birden senli benli oluşuma şaşıran Bedri, höt diye bağırıp beni korkutacak olduysa da ben yine soğukkanlılıkla sandalyeye oturup boş ver dedim. Ne yapsan umurumda değil. Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Ben de senin sıçan Bedri olduğunu biliyorum. Artık birbirimize numara yapmayalım. Senin ne mal olduğunu daha okuldayken biliyordum. Bunca yıl okulda arkadaşlık ettik. Olan oldu. Bana yapacaklarını yaptın. Yalnız benim merak ettiğim bir şey var. Onu öğrenmek istiyorum. Ben kime ne yaptım da ne kötülük ettim de başıma bunlarca belayı getirdin. Belki bu sözleri çok dokunaklı söylemiş olduğum için Bedri'nin gözleri doldu. Benim seni ne kadar sevdiğimi bilmezsin. Neredeyse ağlayacak gibiydi. Seviyorsun da peki bu yaptığın nedir dedim. Sen benim halife gelsin dediğime inanıyor musun? İnanmıyorum. Kadının göbeğine dua yazdığıma inanıyor musun? İnanmıyorum. Ne yapayım? Sana çok acıyorum. Sen böyle olacak insan değildin. Ama arkadaşlık başka, görev başka. Ben şimdi görev başındayım. Senin sabıka kayıtların çoktan karakola gelmişti. Senin sınıf arkadaşın olduğunu daha Künt Dağı'na gelip seni görmeden de biliyordum. Peki bu oyunu bana neden oynadınız? Ben şeyh mi olmak istedim de beni dağ başında çırılçıplak yakalayıp zorla şeyh yaptılar. Bunlar hep memleket meselesi. Memleketin âli menfaatleri böyle icap ettiriyordu. Sana bunları söylemem de doğru değil. Bunlar esrarı devlettir. Ama ben senin namusuna, yurtseverliğine güvendiğim için bunları söylüyorum. Biliyorum ki kimseye Yarbay Bedri bana bunları söyledi demezsin. Bize o sırada bir şeyh gerekliydi. Bey bize seni salık verdi. Arkadaşım olduğunu anlayınca ben de peki dedim. Sonra Burhan Bey de seni uygun buldu. Ama senin bu potları kıracağını biz nereden bilirdik kardeşim? Ben ne pot kırdım ki? Daha ne yapacaksın? Artık bu bölgede hiç kimse Burhan Bey'e oy vermez. Herifi mahvettin. Bizim Boru Burhan yıllardan beri seçildiği kendi seçim bölgesinden tek oy alamayacak. Bir çuval inciri bok ettin de. Benim de durumum sarsıldı. Ne yaptım yahu? Ulan hala bilmezden geliyorsun. Ankara'dan haber gelmese ben de bilmeyecektim. Köylüler seni şikayet etmişler. Kardeşim bu adamlara hiç size toprak dağıtacağız, toprak reformu yapacağız denir mi? Denir mi ulan? Gittikçe kızıyordu. Burhan Bey'e oy verirseniz, seçilirse size toprak dağıtacak demişsin. Dedim, kötü mü yaptım yani? Senin bu kadar eşek olduğunu bilmezdim. Kimin toprağını kime dağıtıyorsun be? Bey'in topraklarını, kendisi bana öyle söyledi. Ben toprak reformundan yanayım. Hükümet şu elimdeki köylerin topraklarını satın alıp köylüye dağıtsa da ben de kurtulsam. O parayla gider İstanbul'dan apartmanlar satın alır. Kirasıyla gerçekten bey gibi yaşarım. Nedir benim bu kısır, bu verimsiz topraklardan çektiğim dedi. Ulan bey seni bir adam sanmış, bir sırrını söylemiş sana. Tabii o ister toprak reformunu. Bu dangalaklarla, bu ayılarla uğraşmak kolay mı? Satar topraklarını hükümete, kurtulur bu beladan. Gider İstanbul'a keyfine bakar. Ama bu onun içinden geçirdiği bir şey. Hiç bu açığa vurulur mu? Kendisi köylülere sizi toprak vereceğim der mi? Demez. Hiçbir zaman demez. Zihnim büsbütün karışmıştı. Bu ne biçim iş? Köyler sahibi bir bey toprak reformundan yana olsun da toprağa sahip olacak yoksul köylüler toprak reforma karşı olsunlar. İyi ama dedim, öbür aday köyleri gezip toprak reformundan yana olduğunu söylüyor. Söylesin bakalım, bir tek oy alabilecek mi? Alamaz. Öyleyse bunca gazete ne diye toprak reformu yapılsın diye yazıyor? Gazetedir yazar. Bu dünyada herkesin bir işi var. Gazetecinin işi de yazmak. Biz ne diye demokrasiye girdik? İşte bunun için. Herkes düşüncesini söylesin. Biri toprak reformu olsun, biri olmasın diyecek ki demokrasi olsun. Başka türlü demokrasi olur mu avanak? Ulan sen okuldayken cin gibi oğlandın. Sonradan kafam betonlaşmış demek. Yahu sen bu kafasızlıkla nasıl bunca adamı dolandırıp da sabıkalı sahteci oldun tuh? Ulan köylü toprak istemedikten sonra zorla mı vereceksin be? İstemiyor herifler işte. Evet, ben de yavaş yavaş Sezer gibi oluyorum. Burhan Bey seçilirse toprak dağıtımı kanunu getirecek deyince yüzüme düşman düşman bakıp hiç seslerini çıkarmıyorlardı. Demek bundanmış. Peki ama neden toprak istemiyor bunlar? İstemezler elbet. Kim toprak verecek bunlara? Devlet. Devlet mi? Hükümet. Hükümet ya. Yahu hükümet avucuna altın doldurup da uzatsa hiçbir köylü almaz be. Çünkü sonunda nasıl olsa bir kazık yiyeceğini bilir adam. Bana altın verecek ama der karşılığında kim bilir neyimi alacak. Sonra burnumdan getirecek anamdan emdiğim sütü. Bunca yıldır denemiş adamlar, güvenmezler. Beş dönüm tarla verip anamı ağlatacak sonra der. Korkar adamlar, madem hükümet toprak veriyor, bunun altında mutlaka bir oyun vardır diye düşünür. Anladın mı şimdi budala? Bey topraklarını devlete satacağım diye göbek atar ama bunu hiçbir zaman köylüye söylemez. Gizliden gizli hükümeti toprak reformuna zorlar. Ama dıştan da ister görünmez toprak reformunu. Sonra toprak reformu olunca o da köylüye, ne yapayım zorla aldılar elimden. Kan pahası topraklarımı bedava diye dert yanar. İnce işler, ince işler ya. Sen jandarma komutanı olmayı kolay mı sanmıştın? Biz burada nelerle uğraşıyoruz oğlum? Jandarma komutanlığı demek, yalnız karakol önünden geçen yurttaşı karakol tabelasına yan baktın diye yakalayıp falakaya çekmek değil. Bir şey sormak istiyorum. Sen kendin toprak reformundan yana mısın? Elbette. Bu zavallı köylü başka türlü nasıl kalkınır? Sen toprak reformundan yanasın. Bey toprak reformundan yana. Köylü dersen o da öyle. Herkes toprak reformu istiyor ama bunu açığa vurdum diye başıma olmadık bela geldi. Hadi köylüyü anlıyorum, hükümete güvensizliğinden. Hükümetle beyin el ele olduğunu bildiğinden toprak istediğini açıkça söylemiyor. Ya beye ne oluyor da toprak reformu istediği halde istemez görünüyor? Yahu bu bir pazarlık işi, hükümete topraklarını satmak istemiyormuş gibi görünecek ki fiyatı artırsın. Sen buralarını Ege'nin, Çukurova'nın kan damlasa can fışkıracak bereketli toprakları mı sandın ki toprak ağaları toprakları satmak istemesin? Her şeyi anlamıştım. Şimdi benim kurtuluşum, senin kurtuluşun geçti artık. Sen yandın. Bu sırada kapı vuruldu. Sıçan Bedri'nin birden suratı değişti, sertleşti. Kalk ayağa, görev başka, arkadaşlık başka. Artık arkadaşlık bitti, şimdi görev başlıyor. Kalk, toparlan ulan. Süklüm püklüm ayağa kalktım. Beni iyice azarladıktan sonra o çelimsiz bedeninin neresinden çıktığını anlayamadığım sisli düğü sesiyle "Gel!" diye kapıya doğru gürledi. İçeri giren jandarmaya "Alın götürün savcılığa!" dedi. İşte benim şeyhlik serüvenim de böyle sona erdi. Bütün gazeteler resimlerimle donanarak, kendisine peygamber sülalesinden şeyh süsü vererek, saf köylüleri cumhuriyet ve inkılaplarımıza karşı kışkırtmaya yeltenen sabıkalı sahteci paşazade, kısır bir köylü kadının göbeğine döl duası yazarken yakalanınca, halk linç edecekken jandarma tarafından kurtarıldı. "Al şu paltoyu ağam, bunu yalnız dikişi 500 papel. Kimin ulan bu palto?" "Paşazade'nin. Geçen de morukun bavulunu okuttuk. Bugün de paltosunu okula gönderiyoruz." Paşazade'yi içerlesinler diye özellikle yüksek sesle böyle konuşuyorlardı. Tam o sırada paşazade teleserek koridora çıkmıştı. O çıkınca da alaylı gülüşmeler arasında konuşanların sesleri uzaklaşmıştı. Paşazade gittikçe daha çok ilgimi çekiyordu. Onu gerçek yüzüyle tanımayı çok istiyordum. Ama gerçek yüzü hangisiydi? Var mıydı böyle bir gerçek yüzü? Benimle konuşmalarında, bana anlattıklarında kendisini rastlantılarla başına üst üste belalar gelmiş, gerçekte ise namuslu bir kişi olarak tanıtmaya çalışıyordu. Beni en çok kuşkulandıran da bu davranışıydı. Sanki bu davranışıyla başka türlü bir sahtecilik yapıyordu. Sahte yargıçlığı, sahte subaylığı, hatta sahte deliliği gibi bana karşı belki de sahte namusluluk gösterisinde bulunuyor, kendisine namuslu insan süsü veriyordu. Anlattığı sahtecilik serüvenleri içinde beni en çok düşündüren sahte deliliğiydi. Onunki kendisinin anlattığı gibi gerçekten bir sahte delilik miydi? Yoksa o akıl hastanesinden verilen rapordaki gibi çok para elde etmek tutkusuna kapılmış, bu yüzden de sahtecilik yapmadan duramayan bir ruh hastası mıydı? Ünlü bir sahtecilik sabıkalısıyken bunca sahteciliklerinin hiçbirini isteyerek yapmadığını söylüyordu. O bu sahteciliklere istemeden zorla itilmişti. Suçlu olan kendisi değil toplumdu. Çünkü önündeki bütün yollar kapatılmış, yalnız önünde tek yol açık bırakılmıştı. O da açık olan o tek yoldan gitmek zorunda kalmıştı. Bunca sahtecilikleri içinde yalnız sahte deliliğini benimsemiş olması, onun gerçekten para sahibi olma delisi olduğunda beni daha çok kuşkulandırıyordu. Eskiden söylediği sözleri sonraki söz ve davranışlarıyla birleştirince o sözler yeni bir anlam kazanıyordu. Okuldan kovuluşunu anlatırken sokakta bir başına kaldığı o umarsız gününde bile hiç umutsuzluğa kapılmadığını, bütün bu büyük kentin hiç değilse büyük bir bölümünün kendisinin olacağını tasarladığını söylemişti. Sonradan bu tutkulu duygusunu değişik biçimlerde de olsa sık sık tekrarladı. Her cezaevinden çıkışında zengin olmak için daha çok yürekleniyordu. Hiç umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmıyordu. Her cezaevinden çıkışında bu zengin olma duygusunun daha da arttığını söylemişti. Bu sözü ilk söyleyişinde doğal karşılamıştı. Ama bunu sık sık tekrarlayınca ve ne denli düşkünleşirse bu duygusunun da o denli arttığını söyleyince, ister istemez kendisine akıl hastanesinden verilen raporla onun bu duygusu arasında bir ilişki kurmuştum. Yine bir sahtecilik suçundan yattığı cezaevinden çıkışında duygusunu şöyle anlatmıştı. Üstüm başım dökülüyordu ama yine de kentin en işlek caddesinden sanki bir kralmışım gibi geçtim. Çünkü bu caddenin iki yanına dizilmiş bu lüks mağazaların, yapıların çoğu benim olacaktı günün birinde. Ne derler ona, hani tren kalkmadan önce bir iki metre geri gider de sonra ilerler. Atlamak isteyen de hız almak için önce geri geri gider, hız alıp öyle atlar ileri. İşte ben de öyle. Başıma gelen bu belalarda hız almak için geri gidiyordum ama sıçrayıp en ileriye atılacaktım. Bunu söylerken tüylü ve gölgeli iki geniş yuvarlak içindeki iğne başı gibi göz bebekleri yalım yalım parlıyordu. Tutkusunun yalımı göz bebeklerinde yansıyordu. Durmadan oynayan göz bebekleri böyle tutkuyla yandığı zamanlar daha da devingen oluyordu. Karnımı doyuracak paramın olmadığı kimi günler elim boş cebimde, kimi büyük yapıların altlarındaki lüks mağazaların önünde durur, ileride burasını satın almalı mıyım, almamalı mıyım diye yapıya bakarak ciddi ciddi düşünürdüm demişti bir gün. Bunca tutkulu insanın başarı olasılığı da bulunmalıydı. Oysa paşazade bana anlattıklarına göre hiçbir zaman kısa süreli bile olsa zenginliğe kavuşamamıştı. Bunun nedenini sorduğumda şöyle demişti. Bir dolandırıcıyla başarıp zengin olmuş insan arasındaki fark, dolandırıcının tam başaracağı sırada yakalanmış olması, başarmış olanın da dolandırdığı sırada yakalanmamış olmasıdır. O zengin olmamıştı çünkü kendi dediğine göre hiçbir zaman gerçekten dolandırıcılık yapmamış, elinde olmadan hiç istemeden dolandırıcılığa, sahteciliğe itilmişti. Onun bir saplantısı da tek yol düşüncesiydi. Bu saplantı gençliğinde rüyasına girmiş ya da gördüğü o rüyanın yaşam boyu etkisinde kalmıştı. Tek yol onda bir tebelleş düşünüydü. Böylece birey olarak kendisini gerçekte suçlu saymıyor, bütün yolları kapatıp ona yalnız o tek yolu açık bırakan toplumu suçlu görüyordu. Kendisine sürekli haksızlıklara uğramış bir adam süsü vererek beni kandırmaya mı çalışıyordu? Ama niçin kandırsın, benden hiçbir çıkarı yoktu ki. Yaşamını kitaplaştıracağım da kesin değildi. Kendisine böyle bir şey de söylememiştim. Beni kandırıp karşılığında benden ne alabilirdi? Çok düşündüm bunu, sonunda buldum ya da bulduğumu sandım. Beni kandırması karşılığında benden değer alıyordu. Ona değer veriyordu. Ona herhangi bir sahteciymiş gibi bakmıyor, düzensiz toplumun kötü rastlantıları yüzünden başı belalara uğramış bir zavallı diye kendisine hak vererek bakıyordu. Yani kendisine böyle bakmamı istiyordu. Beni de bu yüzden bir başka türlü dolandırıyor muydu? Kesin olarak bilemiyordum. Sık sık tekrarladığı bir de düşmüş olduğu çaresizlik durumlarıydı. Bir dağ başında nasıl şeyh olduğunu anlatırken bey ona şöyle demişti. Biz sabahtan beri maval mı söylemekteyiz? Seni neden örnek gösterdik hey budala? Ulan çaresiz kaldığından yalan uydurup kendi yalanına inanmaktasın. Gerçekten böyle bir bey var mıydı? O bey mi böyle konuşmuştu yoksa uydurduğu ya da yarattığı o beyin ağzından böyle konuşan paşazadenin kendisi miydi? Belki bey diye böyle birisi hiç yoktu. Belki de şeyhlik olayı baştan sona paşazadenin uydurmasıydı. Ama böyle bir olay bu denli ayrıntılarıyla ve bu denli gerçeklikle nasıl uydurulabilirdi? Evet, söyledikleri yalan bile olsa içinde bir gerçek saklıydı. Ama doğrusu ben bile bile yalanları dinlemek istemiyordum. Kandırılmam kuşkusu yüzünden yine ondan uzak durmaya karar verdiğim bir gün paşazadenin bir sözü beni çok duygulandırmıştı. O gün ziyaret günüydü. Ziyaretçileri gelenlerin adları bir liste olarak okunuyordu. Paşazade hamam yanındaki duvar dibine dizlerini dikip çömelmişti. Orada birkaç kişi daha vardı. Ben arkadaydım. Paşazade beni görmüyor, benim orada olduğumu bilmiyordu. Merdivende bir hükümlü bağırarak ziyaretçileri gelenlerin listesini okuyordu. Listeyi okuyan adam içeri girmişti. Oradakilerden biri Paşazade'ye. Sizinkilerden kimse gelmedi mi Paşazade diye sordu. Paşazade bir kibrit çöpüyle önündeki tozlu toprağın üstüne çizgiler çizerken başını kaldırmadan birkaç kez bizimkilerden mi, bizimkilerden mi diye kendi kendine sorduktan sonra başını soruyu sorana kaldırıp bizimkilerden bir ben varım demişti. Önemli bulunmayabilir ama Paşazade'nin bu yalın sözü beni çok duygulandırmıştı. Korkunç bir acıma duygusuna kapıldım. O zaman daha önce kendisi için söylemiş olduğu şu sözlerini anımsadım. Çok zaman, daha doğrusu her zaman kendime acımışımdır. Hem de başka birine acırmışım gibi kendime acırım. Sanki iki kişi olurum. Biri bence olmam gereken ama bir türlü olamadığım, öbürü de olmak istemezken olduğum şimdiki insan. O olmayı özlediğim, olmam gerektiğine inandığım insan olarak bu olduğum insana hep acırım. Kendine teğmen süsü veren sahte albay. Okuldan kovulduktan sonra sınıf arkadaşlarımla karşılaşmak istemiyordum. Onlar harp okuluna geçmişler, subay çıkmışlardı. Durumumu birazcık düzeltebilsem, kazancım güvenceli bir işim olsa elbet arkadaşlarımla görüşmek isterdim. Böyle bir duruma gelinceye dek onlarla karşılaşmaktan çekiniyordum. Her ne olursa olsun çalışabileceğim bir iş bulabilmek için her yere başvuruyordum. Kıştı, hava çok soğuktu. Yerlerde çamurlu kar vardı. Ayakkabılarımın tabanı delik olduğundan tabandan içeri kar suyu giriyordu. Ayakkabılarımın içi vıcık vıcıktı. Arkamdan adımın seslenildiğini duydum. Dönüp baktım, bakmamla ne yapacağımı şaşırıp kaldım. Bana seslenen sınıf arkadaşım Hercai Recai'ydi. Daha önceleri sokakta karşılaştığım sınıf arkadaşlarım beni görmezden gelmişlerdi. Ben de onları görmezden gelmeye çalıştım. Adımı seslendiği için Recai'yi görmezden gelemezdim. Arkamdan gelip elini omuzuma koymuş, sonra da bana sarılmıştı. Doğrusu bu içtenliği ondan hiç ummazdım. Okuldayken ona hiçbir zaman kanım kaynamamıştı. Çünkü içinden pazarlıklı, sinsi bir çocuktu. Öğrenciyken de şık giyinirdi. Okulun verdiği elbiseyi beğenmez, çok daha iyi kumaştan özel terziye diktirdiği elbise ve kaput giyerdi. Ona Hercai dememizin nedeni Hercai Meşrep dedikleri gelgeç gönüllü olmasındandı. kız arkadaşları, sevgilileri vardı. Bize sık sık sevgili değiştirdiğini anlatırdı. Ona Hercai lakabı takmamızın nedeni belki bunlardı. Belki de adı Recai'ye uyaklı olduğu için Hercai lakabını uygun bulmuştuk. Her ne olursa olsun öbür çocukların çoğu gibi kendisine lakap takılmış olmasından kızmaz, tersine Hercai'liğinden mutlu görünürdü. Hatta övünürdü de, kız liselerindeki kız öğrencilerden aldığı ciltli, yaprak kenarları yaldızlı anket ve hatıra defterlerindeki sorulara verdiği cevapların altına takma ad olarak Hercai menekşesi ya da yalnızca Hercai yazardı. Okuldan ayrıldıktan sonra Hercai Recai ile ilk karşılaşmamız böyle olmuştu. Onun subay çıkmış olması gerekiyordu. Sivil giyinmişsin dedim. Sivilim de ondan dedi. Ben daha sormadan benden az sonra okuldan çıkarıldığını söyledi. Anlattıklarından aşağı yukarı anlayabildiğime göre okul revirinin hekimine hasta değilken kendisini hastaneye göndertmenin yolunu bulmuş. Hastanenin sağlık kurulundan da hava değişimi raporu almış. Oysa bu raporu kendisi düzenlemiş. Resmi sağlık raporunun üzerinde yaptığı bozmalar, değiştirmeler anlaşılınca hiç gözünün yaşına bakmamışlar. Sahte rapor düzenlediği için okuldan sepetlemişler. Demek aşağı yukarı 3 yıldan beri sivildi. Ben bir şey demeden, zaten dedi ben subay olacak adam değildim ama sana yazık oldu. İyi giyimli olduğuna göre işleri yolunda demekti. Benimse ayakkabılarının içine kar suyu dolduğundan yere her basışımda ayağımın altından cırk cırk diye sesler çıkıyordu. Üstüm başım bitikti. Utanılacak durumda olduğumdan ondan çabuk ayrılmak istiyordum. Acele işim olduğunu bahane edip ayrılabilirdim. İşte böyle, ne diyeyim? Hercai Recai'den ayrılabilseydim bütün hayatımın biçimi değişebilirdi. Ama kim bir arkadaşıyla 5 dakikalık bir karşılaşma yüzünden bütün geleceğinin değişeceğini bilebilir. Koluma girmişti. Kolumdan çıkıp ayrılamıyordum. Onun gösterdiği içtenliğe karşı kabalık olacaktı. O da bana ne iş yaptığımı sorar diye onun ne iş yaptığını soramıyordu. Daha çok o konuşuyordu. Hadi eve gidelim dedi. Sesimi çıkarmayınca. Ama önce sana ayakkabı alalım da öyle gideriz eve dedi. Ne olur ne de olmaz diyebildim. Ama yüzüme ateş bastığını duydum. Mağazaların önünden geçiyorduk. Büyük bir ayakkabıcının önünde durduk. Şu vitrindekilerden beğendiğin var mı diye sordu. Bir şey söylemiş olmak için sağ ol ama boş ver dedim. Ne boş veri ulan beğen birini diye eski arkadaşlık havasında üsteledi. Bilmem ki şunu iyi sanırım diye bir ayakkabı gösterdim. Bunun üzerine yine koluma girdi yürüdük. İçimden benimle dalga geçiyor diye geçirdim. Her ayakkabı mağazası önüne geldikçe vitrine bakıyordu. 5-10 vitrin önünde durup içerideki ayakkabıları seyrettik. Sonunda bir vitrindeki ayakkabıyı gösterip bak dedi. Bu da senin o beğendiğin ayakkabının aynı değil mi? Tıpkısıydı. Aynı model olacak dedim. Kaç numara giydiğimi sordu. 42 dedim. Şimdi dedi bu mağazaya gireceğiz. Sen arkamda durursun. Ben ne dersen baş üstüne dersin. Girdik mağazaya tezgahtar atılıp buyurun dedi. Hercai Recai bana sertçe sen orada bekle dedi. Baş üstüne deyip kapının içerideki girişte durdum. Tezgahtara vitrinde beğendiğim ayakkabıyı gösterip şunu çıkarın dedi. Tezgahtar raftaki kutulardan birinden beğendiğim o ayakkabının bir benzerini çıkardı. Kaç numara? 40. 42'si var mı? Var beyim. Tezgahtar 42 numarasını çıkardı. Bunun kahverengisi olsun. Tezgahtar kahverengisini çıkardı. Biraz daha açık renklisi. Tezgahtar epeyce kutu karıştırdıktan sonra daha açık kahverengisini çıkardı. Eliyle yokladı ayakkabıyı sonra. Derisi daha yumuşak olanı yok mu? Bu yumuşaktır ama daha yumuşağı da var. Daha yumuşağını çıkardı. Tezgahtara verdiği zahmet için ben utanıyordum içimden. Hay Allah şu paranın gözü kör olsun. Bana bir iyilik yapacak burnumdan getiriyor diye geçiriyordum. Bu kez daha taraklısı var mı diye sordu. Tezgahtar var beyim dedi. Ama sanırım bir zor beğenilik daha gösterirse ya ayakkabıyı kafasına atacak ya ikimize de kapıyı gösterecekti. Raftaki kutulara bakıp daha taraklısını çıkardı. Recai aldı ayakkabıyı, evirdi çevirdi, altına üstüne baktı bir zaman. Sonra fiyatını sordu. Ondan sonra da çekişe çekişe pazarlığa girişti. Öyle pazarlık etti ki pazarlığı hiç sevmediğim için bayılacak gibi oluyordum. Sonunda uyuştu. Bu ayakkabıyı babam için alacağım deyince ben şaşırıp kaldım. Hani ayakkabıyı bana alacaktı? Arkadan da babam hastadır, evde yatıyor, sokağa çıkamaz. Bu ayakkabının tekini alayım, beni göstererek. Bizim adam götürsün eve, babam giyip baksın, ayağına olursa bizim adam gelir, ayakkabının öbür tekini de alır dedi. Tezgahtarın cevap vermesine fırsat bırakmadan bana, al ayakkabının tekini, atla bir taksiye, çabuk babama götür dedi. Baş üstüne dedim. tezgahtara. Sarın bu teki dedi. Tezgahtar da tıpkı benim gibi baş üstüne dedi. Kaç para bırakayım diye cüzdanını çıkararak sordu. Öteki teki de alınca ödersiniz dedi tezgahtar. Bana al paketi dedi. Baş üstüne deyip paketçi kızdan sarılı ayakkabıyı aldım. Bir saate kalmaz gelir bizim adam dedi. Tezgahtar ne acelesi var beyim, akşama da gelse olur dedi. O önde ben arkada çıktık mağazadan. Bir süre konuşmadan gittikten sonra öbür tekini verecek bir enayi daha bulunur elbet dedi. Gazeteciden aldığı gazeteyle ayakkabı paketini iyice sardı. Vitrine ilk baktığımız ayakkabıcıya geldik. İçeri girdik. Önceki mağazada yaptıklarının tıpkısını burada da yaptı. Bir sürü zor beğenilir gösterisinde bulundu. Tezgahtarı canından bezdirdi. Belki de bu adam tezgahtar değil, dükkanın sahibiydi. Sonra çok sıkı pazarlığa girişti. Pazarlıkta uyuşup da yine evde hasta yatan babasının denemesi için ayakkabının tekini isteyince adam sağ teki paketçiye verdi. O zaman sol teki veriniz çünkü babamın sol ayağında nasır var. Solu olursa sağı nasıl olsa olur dedi. Bana yine al paketi diye buyurdu. Baş üstüne deyip tek ayakkabının sarılı olduğu paketi aldım. Aynı sözleri tekrarladı. Çabuk dön taksiyle, beyler merak eder. Adam aman efendim hiç acelesi yok, akşama getirsin dedi. Rica yine cüzdana davrandıysa da adam parayı öbür teki de verince alacağını söyledi. Teşekkür etti, çıktık mağazadan. Bir çorapçıdan da bir çift çorap aldı. Bir ara sokağa saptık, bir apartmana girdik. Apartmanın girişinde çıkar ayağındakileri de giy şunları dedi. Tabanı delik eski ayakkabılarla ıslak çorapları çıkardım. Yeni çoraplarla yeni ayakkabıları giydim. Sağ sol ayakkabı birbirine uymuştu. Tam o sırada dairesinden çıkan kapıcıya adını söylediği bir doktorun muayenehanesinin bu apartmanda mı olduğunu sordu. Kapıcı elini uzatarak karşıdaki apartmana asılı tabelayı gösterdi. Recai'nin daha önce bu tabeladaki adı okuyarak kapıcının bizden kuşkulanmaması için doktorun muayenehanesini sorduğunu anladım. İşte Hercai Recai'nin bana iyiliği budur. Buna ilk kötülüğü de denilebilir. Şu olay bile Recai'nin nasıl bir insan olduğunu anlatmaya yeter sanırım. Üstüm başım dökülüyordu ama ayaklarım rahattı. Yeni ayakkabılarım içinde ısınmıştı. Acıktık yahu dedi. Lüks bir restorana girdik. Pahalı yemekler ısmarladı, şarap da içtik. Yemekte konuşurken ayakkabıcı tek ayakkabı için para isteseydi ne yapacağını sordum. Verecektim. 2 saat sonra da sen o tek ayakkabıyı geri götürüp beyefendinin babasının ayağına uymadı, başka da istemiyor deyip parayı geri alacaktın dedi. Ricaiye göre elbet bizden para almadan ayakkabının tekini verecek bir tok gözlü ayakkabıcı nasıl olsa bulunacaktı. Bir değil, 2 tane tok gözlü ayakkabıcı. Nasıl olsa parasını vermeyeceğine göre neden o kadar zor beğenilirlik gösterdiğini, neden o kadar sıkı pazarlık ettiğini sordum. Bunu gerçek müşteri olduğumuzu adamı iyice inandırmak için yapmış. Yoksa dolandırıcılığından kuşkulanılmış adam. Garsondan hesabı istedi. Garson hesap kağıdını masaya bıraktı. Garsona, patronunu çağır dedi. Ama o patronu beklemeden kalktı. Bana da arkasından gelmemi işaret etti. Restoranın mutfağına daldı. Mutfağa girer girmez ortalığı karıştırdı. Tencereleri açıp baktı. Bu ne pislik diye bağırmaya başladı. Beyaz külahlı aşçıbaşı Recai'nin çevresine dolanarak anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu. Ama Recai'nin bağırmasını salondaki müşteriler duymasın diye mutfağın kapısını kapadı. Recai patronu görmemişçesine burasını bizim belediyedekiler de hiç mi kontrol etmiyor diye bağırdı. Recai'nin arkasına sinen patron, mutfağımız her zaman temizdir, pırıl pırıldır beyefendi dedi. Recai, bu mu, bu mu temizlik diyerek biri rafta, biri de ak fayansın üstünde yürüyen 2 hamam böceğini gösterdi. Patron laşçıbaşı ağızlarını da gözlerini de açmışlar, sanki hamam böceği değil de mutfakta fil görmüşler gibi şaşkınlık içinde bakıyorlardı. Recai, şimdi bir tutanak düzenleyeceğiz dedi. Aman beyefendi diye patron eline yapıştı Recai'nin. Hem para cezası hem de kapanacak burası. Kapıya da belediye kararı asılacak. Patron yalvarıyordu. Burası eski bir restorandı. Para cezasını vermeye hazırdı. Ama duyulursa ki mutfağında hamam böceği var, rezil olacaktı. Recai hem de gazetelerin yazacağını söylüyordu. Telefon nerede diye bağırarak sordu. Önceden telefonun yerini biliyordu ki kendisine gösterilmeden gitti. Alıcıyı kaldırıp bir numara çevirdi. Alo, belediye, belediye mi? Kim var orada? Patronun yüzü ter içinde kalmıştı. Recai'nin yanına gidip kulağına bir şeyler fısıldadı. Recai telefonu kapadı. Patron Recai'nin koluna girdi. Birlikte yana geçtiler. Az sonra çıktılar oradan. Patron elini sıktı Recai'ye. Güle güle müfettiş bey dedi. Recai, ne müfettişi dedi. Ben müfettiş filan değilim. Herhangi bir yurttaşım, lokantanızın bir müşterisiyim. Patron çok bozulmuştu ama bozuntuya vermeden. Bekleriz yine buyurun beyefendi dedi. Sokağa çıktık. şu olup bitenlerin şaşkınlığından dilim tutulmuş gibiydi. Hadi eve gidiyoruz dedi. Evi oldukça yakınmış. Evine gidinceye kadar ya hiç konuşmadık ya konuştuklarımızdan hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir apartmanın büyük bir dairesinde pansiyoner olarak kalıyormuş. Dairenin sahibi yaşlıca bir Rum kadındı. Recaiye. Az önce telefon ettiniz, sizdiniz, sesinizi benzettim. Nedir belediye, belediye, belediye bağırdınız diye sordu. Recai, madam bize birer kahve yapar mısın dedi. Güzel eşyalı bir odadaydık. Lokantacı seni belediye müfettişi sandı galiba dedim. Öyle sandı da 500 lira verdi dedi. O zamanki 500 lira. Ama sen müfettiş olmadığını söyledin. Elbet söylerim, bu alçaklar hem rüşvet verir hem de kodamanlardan tanıdıkları vardır. Sonradan sahte müfettiş diye yakalatırlar dedi. Bu yaptığın dolandırıcılık dedim. Dolandırıcı olsam kendime müfettiş süsü verirdim dedi. Şansın varmış ki mutfakta hamam böceği bulundu. Ya hamam böceği bulunmasaydı yemek parasını ödeyecektin dedim. Alaylı gülümseyerek cebinden bir kibrit kutusu çıkardı. İşi hiçbir zaman şansa bırakmamalı diyerek kibrit kutusunu açtı. Kutudan 3 tane hamam böceği fırladı. Onları yeniden kutuya soktu. O zaman lokantanın mutfağında neden cigara çıkarıp kibritle cigarasını yaktığını anladım. Arada el çabukluğuna getirip öbür kibrit kutusundan 2 hamam böceğini kaşla göz arasında oraya bırakıvermişti. Duvarda güzel bir çerçeve içinde bir hukuk fakültesi diploması vardı. Diplomada Recai'nin resmini görünce pek şaştım. Yakından baktım, onun kimliği yazılıydı diplomada. Diplomaya dikkatle baktığımı görünce istersen sana da bir diploma çıkarayım dedi. O sırada madam kahvelerimizi getirmişti. Gece bir yere gidip eğlenmemizi önerdi ama bunu çok istediğim halde korkuya benzer şaşılası bir duyguya kapıldığım için teşekkür ederek izin istedim.